Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM radyosundan selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Evet, Hatıralar programında sizlerle beraber maziye bir yolculuk yapacağız. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere Semih Mümtaz Bey'in hatıralarından bahsediyoruz. Kendisi hem ileri gelen bir Ricel ailesine mensup olduğu için, hem de İstanbul'un en güzel zamanlarında yaşadığı için, güçlü kalemiyle, parlak üslubuyla bize eski İstanbul hayatından ve eski İstanbul ileri gelenlerin hatıralarından bahseden bir müelliftir. Gazi Osman Paşa'nın hususi hayatına dair hatıraları anlatıyor Semih Mümtaz Bey. Biz de bu hafta sizlerle bu hatıraları paylaşmak istedik. Değerli dinleyiciler, müşir yani Mareşal Gazi Osman Paşa, bunun askerlik hayatına, Plevne'deki kahramanlık destanına dair birçok eserler yazılmış, marşlar bestelenmiştir. Fakat Gazi Osman Paşa'nın hususi hayatına pek az temas edilmiştir. İşte Semih Mümtaz Bey'in hatıraları bu boşluğu kısmen de olsa doldurmaktadır. Evet, şimdi Semih Mümtaz Bey'e kulak verelim. Büyük babam Ebu Bekir Mümtaz Efendi'nin büyük oğlu Ali Rıza Bey'in, ki sonradan paşa olmuştur, baldızı Zat-ı Gül Hanım istirham ve ısrarıyla Sultan Abdülaziz'in Saray-ı Humayun'undan çıkarılmıştı. Eskiden sarayda cariyeler bulunur, sarayın hizmetini gören cariyeler bulunur. Bunlar bir müddet sarayda hizmet ederler, ondan sonra belli bir yaşa geldikleri zaman isterlerse saraydan çırak edilirlerdi. Çırak edilmek ne demek? Gerek saraylı gerek saray dışında biriyle evlendirilir, kendisine bir çeyiz verilir. Veya ikinci bir ihtimal, sarayda saray hayatına intibak edememiştir. Bir gazaba duçar olmuştur. Bu sebeple saraydan çırak edilmiştir. İşte Zat-ı Gül Hanım, Sultan Aziz sarayındaki cariyelerden, fakat bir gazaba duçar olmadan, hatta terfihan yani bir atıfet mukabilinde saraydan çırak edilmiş. Ve şehzade başında Burmalı Mescid isimli caminin yanındaki konağında oturan Mümtaz Efendilere gönderilmişti. Zat-ı Gül Hanım, ablası İkbal Hanım'la beraber bu konakta ikamete başlamıştı. 3 sene böyle geçti. Kendisi ailece çok sevildi. Kendisi de ahlakı da çok güzeldi. Onu evlendirmek istediler. Bu arzuyu haber alanlar bizim eve üşüştü. Görücü görücü üstüne. Zat-ı Gül teyzeyi isteyen isteyene. Beyinden, paşasından birçok talibin mes'ulü is'af edilmedi. Yani taliplere müsbet cevap verilmedi. Beğenilmedi yani. Zat-ı Gül hanıma layık bulunmadı. Zat-ı Gül hanım saraylı. Saraylı hanımlara rağbet çok. Onlar da biraz müşkülpesent. Mümtaz Efendi bunlara muvaffakat etmedi. Mümtaz Efendi'nin gelininin kardeşi ya, demek ki Mümtaz Efendi'nin himayesine verilmiş. Neyse, içeriden dışarıdan bu bapta uğraşmalar fayda vermedi. Nihayet piyade kaymakamlarından yani yarbay Osman Nuri Bey isminde birisi Zat-ı Gül Hanım'a talip oldu. Bunu büyük babama söylediler diyor Semih Mümtaz Bey, Ebu Bekir Mümtaz Bey'in torunu. Ötekilerden bazılarına yaptığı gibi yarın bana gelsin göreyim dedi. Demek bazıları hiç onu bile söylemedi. Osman Nuri Bey geldi. Öğle yemeğini bizde yedi. Haremde ve selamlıktaki yakınlarımız, malum evler ikiye ayrılıyor. Haremde hanımlar, selamlıkta misafirler ağırlanıyor. Yakınlarımız Osman Bey'in de ötekiler gibi makbul olmayacağına kail. ve böyle olmasına da mail idiler. Yani meyilli idiler. Zira namzedi beğenmemişlerdi. Ve büyük babama da bu düşüncelerini söylemişlerdi. Büyük babam cevap vermedi. Ve kimseye bir şey söylemedi. O zaman, bu zamanki gibi 7-8 yaşındaki çocukların analarını babalarını istintak etmeleri yani sorguya çekmeleri usulü var edilmemiş olduğu için kimse Mümtaz Efendi'den fikrini soramadı. Bir hafta geçmedi. O lazım gelenleri yanına çağırdı. Osman Nuri Bey ile Zat-ı Gül Hanım'ın evlenmelerine karar verdiğini ve nikahlarının 4 gün sonraki Perşembe günü konakta icra edilmesini tembih etti. Ev halkı bu kararı alkışlamadılar. Zira memnun olmadılar. Bunu sezen büyük babam Zat-ı Gül Hanım'ı yanına çağırdı. Kızım, sen beni dinle. Kocan olacak adam bu memleketin büyük adamlarından birisi olacaktır. Senin kadar güzel değil ama nur gibi bir yüzü var. İnşallah birbirinize uyar ve mes'ud olursunuz dedi. Hülasa Mümtaz Efendi gelininin kız kardeşi Zat-ı Gül Hanım'la piyade kaymakamı Yarbay Osman Nuri Bey'i evlendirdi. Düğünleri de bizim evde yapıldı. Ve akşam üzeri karı koca ve bir hayli kalabalık damadın evine gönderildi. Aklımda bu da doğru kalmışsa eğer, kaba sakal taraflarında ahşap bir konakçık idi. Osman Nuri Bey yalnız evin damadı değil, beyi gibi de olmuştu. Ve bacanağı olan amcamla beraber haremden selamlığa, selamlıktan hareme serbestçe girip çıkmaya başlamıştı. Bu imtiyaza mazhar olanlardan biri de dayı Neşet Bey idi. Zat-ı Gül ve İkbal Hanımların kardeşleriydi Neşet Bey. Bir iki sene mukaddem, bir iki sene önce vefat etti. Avukat Selahattin Bey, onun pederi Neşet Paşa, işte bu zat idi. İzdivaç'tan sonra vefatına kadar Osman Bey hiçbirimizi bir an olsun hatırdan çıkarmadı. Hikayelerinden birçoğunu hep izdivacından sonraki hatıralara hasreder. Mümtaz Efendi'nin aşığı gibi konuşurdu. Çok mazbut bir zat idi. Evinin işini kendi görür, hesap ve kitabını kendi yazar çizer, 10 para borç etmez, helalleşmeden alıp vermez, temizliğe düşkün, şık denecek kadar tertipli, latifenin en güzeli, en kısasıdır mastakınca latifeci, tereddütsüz, misafirperver, hayırhah, herkesin iyiliğini isteyen, inadına dürüst, o kadar da müşfik, aile ve dost düşkünü, pak yüzlü, kısa kısa konuşan, az konuşan, çok dinleyen, tesir etmemek inceliğiyle reyini en son veren ve bütün bu meziyetleriyle beraber kötülükleri sevmeyen ve fikrini açık açık söyleyen bir insandı. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu Osman Nuri Bey, Zat-ı Gül Hanım'ın kocası Osman Nuri Bey, istikbalin Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dır. Gazi Osman Paşa resmi vazifelerinde dahi aynı derecede dürüsttü ve namuslu hareketi şiar edindiği için maiyeti onu ölçüsüz hürmetle severlerdi. Hususi ahvali üzerine söylenecek söz meziyetlerini saymaktan başka bir hatıra bırakmadığı için biz ailece ta kendimizi bildiğimiz bileli mucibi güftügü yani dedikodu sebebi bir ipucu bulamazdık. Devrin diğer konaklarından sızan dedikodular, diğer paşalardan bazılarını çok meşhur meşgul eden Havatin-i Letaif meşhun yüzünden serpilen haberler, yani güzel kadınlar sebebiyle ortaya çıkan bazı dedikodular Osman Paşa'ya taalluk etmezdi. Onun o tarakta bezi yoktu. Bütün aşkı zevcesinde ve evlatlarında toplanmıştı. Bütün sevgilileri dostlarıydı. Onları arardı, sorardı. Görünmeleri uzarsa aratır, sordururdu. Akrabalarını hemen daima görmek isterdi. Onları kayırırdı. Şu şartla ile ki şımartmazdı. Onlara felek yaramazdır. Acele koşarsanız çelme atar, derdi. Oğulları zamanın padişahı Sultan Hamit'e damat olduğu zaman, gerçi çok memnun oldu, iftihar etti ama, henüz evlendikten sonra bile mektebe devam ede gelen bu damatların, daha talebeyken sık sık terfi rütbe etmelerine, rütbe almalarına, taltif edilmelerine fevkalade canı sıkılırdı. Ah, hünkâr oğullarımı mahvetti, rezil etti, bacak kadar çocuklara bu rütbeler, bu nişanlar ne demektir, derdi. Bu kadar da mütevaziydi. Hatta bu sözlerini buna yakın bir ifadeyle padişaha da arz-ı tazallüm ederdi. Yani ona da dert yanardı. Dert yanardı ama padişah büyük kızı Zekiye Sultan'a fart-ı muhabbet sahibiydi. Çok severdi. Onun için Nurettin Bey'in terfi almasına mani olamamıştı. Yıldız'daki konağına nakletmezden ve Rusya'dan avdetini mütakip, Mabeynu Humayunu Cenab-ı Mülükhane müşiri olarak artık saraydan çıkamaz bir hale geldi. Mabey müşiri oldu, saray maraşeli oldu. Bundan evvel Bebek'teki yalımızda aylarca oturur, boş zamanını bahçede geçirirdi Gazi Osman Paşa. Çiçeklere karşı bir nevi iptilası, düşkünlüğü vardı. Yemiş ağaçlarıyla bizzat uğraşmak gibi de bir safası vardı, çok zevk alırdı. Saatlerce bahçeden çıkmazdı. Kesik kesik cümlelerle emirlerini verirken bile güler yüz gösterdiği için bahçıvanları korkutmazdı, sıkmazdı. Sonraları konağındaki bahçeyi ve bahçedeki ufak köşkü haremdeki ve selamlıktaki dairelere tercih etmişti. Giyindiği gibi saraydan kır atına biner konağına gelirdi. Bahçede dolaşırdı, biraz da köşkte otururdu, kahvaltı ederdi. Katibi Kozmo'ya Fransızca Tan gazetesini okuttururdu. Baş ağası yani kahyası Mustafa Efendi'yi yollardı, evdeki çocukları yanına getirirdi. Onlarla çocuk gibi oynardı, şakalaşırdı. Fakat hususi hocaların ders notlarını görmeyi dahi ihmal etmezdi. Alakadar olurdu. Üçüncü oğlu Cemal ve dördüncüsü Hüseyin, bu hatıralar anlatıldığı 1954 yılında hala hayattaydı. Amcazadem Nebiye ve ben Semih sorduğu suallere güzel cevaplar vermeye çalışırken o da bizi şaşırtmayı severdi. Hangimiz o celsede bir kıyaset gösterirsek, yani uyanıklık gösterirsek, ona adedi sahih altın lira çeyreği verirdi. Yani dörtte bir altın bahşiş verirdi. Gülerek sakın ötekilere kaptırma diye de tembihte bulunurdu. Kış mevsiminde de gene bahçeden geçerek harem kapısından girip harem bahçesini de bir görürdü. Birinci kattaki sofada otururdu. Kadın erkek herkesi orada toplardı. Aile sohbetleri yapardı. En büyük arzusu sık sık sokağa çıkmak, camilere ziyaretler yapmak, ahbaplarına uğramak idiyse de bunu yapamadığı için eza duyardı. Tabii artık saray müşiri Maraşeli'dir. Yaşı da ileridir. Kolay kolay bir yere girip çıkması mümkün değil. Padişah ona çok teveccüh ederdi. Hem Dünür'ü hem Plevne kahramanı olduğu için en ziyade itimat ettiği insanlardan birisi Gazi Osman Paşa'ydı. Zaten hüsnü ahlakı sebebiyle de bu teveccühü kazanmıştı. Ama işte dışarı çıkamamak ona bir üzüntü oluyor. Her başın başka bir derdi var. Hele bebekteki yalının hasretini ön sıraya koyar ve onu devamlı söyler dururdu. Hem sıkılırdı. Serasker olduğu zamanlar, yani genelkurmay başkanı olduğu zamanlar en ziyade Babı Serasgeri'ye kadar gidip gelme kadarcık da olsa sokağa çıkabildiği için memnun olurdu. Babı Serasgeri genelkurmay başkanlığıdır. Bugünkü Bayazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer. Yoksa istediği gibi iş göremeyeceğine, istediği adamlarla teşrik-i mesai edemeyeceğine kaniydi. Gerçi buna da sıkılırdı ama çaresini bir türlü bulamamıştı. Ve son zamanlarda hayatı hemen hemen böyle geçerdi. Erken kalkardı. Hamam dairesine çekilirdi, yıkanırdı, abdest alırdı, namazını kılardı. Sonra kahvaltı ederdi. Oradan teyzemin odasına gelirdi. Herkesi odaya toplardı, konuşurdu, hatır sorardı. Sonra selamlığa çıkardı. Derhal ketüdası ve mühürdarı, yani kahyası ve özel kalem müdürü Naim Bey'le dairenin hesaplarını gözden geçirirdi. Parasını verirdi, senedini alırdı. Misafir varsa onlarla biraz hasbihal ederdi. Binek taşından atına biner saraya giderdi. Geceleri de mutlaka yatmazdan evvel yine haremdeki kalabalığı ve misafirleri birer birer istintak ederdi. Sorguya çekerdi. Ne var ne yok öğrenirdi ve sonra yatak odasına çekilirdi. Oracıkta yemiş yemeyi severdi. Yemiş tabağında bazen eksiklik hissederse, "Bizim odaya bir kırmızı fare girmiş. Yakalayın şu herifi. Seni gidi seni." diye kulağımı çekerdi. "Ben de senin kulaklarını yiyeceğim." diye şaka yapardı. En çok dikkat ettiği şeylerden birisi temizlikti. "Pis adam temiz düşünemez, iyi adam olamaz." derdi. Bunu sık sık söylerdi. Bunu yaparken de hele bizleri karşısına diker, evirir, çevirir, üstümüze başımıza bakar, bir leke görse dadılarımızı haşlardı. Cenab-ı Hak gari iki rahmet eyleye, rahmete gark eylesin. Şunu da söyleyeceğim, vefatından birkaç gün evvel hünkârdan izin alarak birkaç defa Bebek'teki yalımıza gelmişti. Pek halsiz olmasına rağmen bahçede dolaşmıştı. Alt kattaki sofada oturmuştu. Yanındakilere hep yalıdaki hatıralarını anlatmıştı. "Ve artık ölürsem gözüm arkada kalmaz, Bebek'e kavuştum." demişti. Biz o zamanlar Beyrut'ta bulunuyorduk. Gazi Osman Paşa'nın vefatını babamın gözyaşlarından öğrenmiştim. Evet, kendisi öleceğini de haber vermiş oluyordu.
Gördüğümden beri olmuşum. serseri gördüğümden beri olmuşum serseri. Ben denem ey peri, iltifat et bana yar, yar, iltifat et bana aşkım ben sana. Gel gel ey Gonca Pem, iltifat et bana yar, yar, iltifat et bana aşkım ben sana.
Efendim, Semih Mümtaz Bey Gazi Osman Paşa'dan bahsetti ve hatıralarına başlarken, Gazi Osman Paşa ile alakalı hatıralarına başlarken, Gazi Osman Paşa'nın daha Yarbay Osman Bey'ken teyzesi Zatı Gül Hanım'la evlenişini anlattı. Görücülerden bahsetti. Bizim de aklımıza Nahit Sırrı Bey'in bir hatırası geldi. Görücüyle alakalı hatırası geldi. Evet, biz hatıralar programında daha ziyade eski adetlere dair hatıraları naklediyoruz. Evet, şimdi Nahit Sırrı Bey'e, Nahit Sırrı Örik'e kulak verelim. Görücü vasıtasıyla evlenme adeti benim gençliğimde biraz tavsamaya başlamıştı. Bu yüzden görücü tabiri de bazı kimselerce şimdi artık yadırganabilir. Fakat bu kimseler henüz azdır. Ve bugün görücü sözünden ne kastedildiğini pek bilmeyenlerin anne babaları, hele dedeleriyle nineleri arasında büyük ekseriyetle görücü usulüyle, görücü vasıtasıyla evlenmek söz konusu idi. Yani böylece dünya evine girmişlerdi. Hepsi demeyip büyük ekseriyet değişim şuradan ileri geliyor ki aileler bazen oğullarının zevcesi olacak kadını yıllarca evvel kendi aileleri içinden yahut pek iyi görüştükleri bir aileden seçerlerdi. Oğulları büyüyüp kız da gelinlik çağına erişince, yani nihayet 16'sına 17'sine basınca isteyip alırlardı. Pek az genç kız da delikanlı birbirlerini nasılsa görüp tanıyarak, yani pek uzaklardan göz süzüp, bin bir korku içinde, bin bir tedbir sayesinde mektup alıp vererek, sevişerek evlenirlerdi. Oğlan ailesine sırrını bildirir, kız da gerekirse ona varmazsam kendimi öldürürüm diye tehditler savurur, muratlarına ererlerdi. Fakat daha ziyade genç kız oğlan tarafına bir ahbap tarafından salık verilirdi. Hanımlar pek fazla methedilen bu tazeyi görmek için mesela Beykoz'dan kalkıp hor horu boylayarak yahut Fatih'ten yola çıkıp Kartal ötelerine giderek genç kızın evinin kapısını çalarlardı. Kendisini görüp beğenerek ister veya hiç beğenmedikleri için somurtarak ayrılır. Vah vah vah, boşuna taban teptik diye acına acına semtlerine dönerlerdi. Bazen de kendilerine hiç kimse tarafından hiçbir kız salık verilmemiş olmasına rağmen bu hanımlar gelinlik tazeler keşfetmeye karar verirler, evlerinden çıkarlar, hiç bilmedikleri mahallelere dalarlar, bekçiye sorarak, hatta aktara bakkala başvurarak içlerinde gelinlik kız yaşayan evleri sorar tahkik ederlerdi. Ta ilerideki suyu akmaz çeşmenin 3 ev ötesindeki sokaktan sapıp 5 ev ve 3 arsa ötedeki küçük meydanın sağ tarafında altında bir hallaç dükkanı bulunan tahini boyalı ev değil de onun yanındaki iki kapılı konak yavrusu bina diye tariflere göre adım adım ömürlerinde ilk defa ismini duydukları insanların evlerine gidip kapılarını çalarlardı. 13'ünü 14'ünü buldukları için gelinlik çağına erişmiş yahut da 30'una geldikleri halde henüz kısmetleri çıkmamış ise de gelin olabileceklerinden henüz ümit kesilmemiş kızlar olan her evde de bu ani kapı çalışlar üzerine hemen merdivenlerden hızlı hızlı inişlerin velvelesi dışarılara aksederdi. Hüviyetleri tamamiyle meçhul hanımlar hiç yadırganmadan, herhangi bir şey sorulup soruşturulmadan içeri alınırdı. Küçük hanıma da akraba veya dadılar, ahretlikler koşturularak haber ulaştırılıp hemen hazırlanması bildirilirdi. Aslında küçük hanım yaşıyla müvazi yaşına uygun bir heyecan içinde bu ziyaretleri gözlemekte olduğu için daima tedarikli, kılığı kıyafeti düzgün bir halde davete hazır bulunurdu. Süsünün eksik kalmış taraflarını kaşla göz arasında tamamlardı, saçını başını kâkülüyle topuzunu bir kere daha düzeltirdi. Fakat saçları dalga dalga ve pek gür ve pek güzelse yahut sadece sırtı biraz kambur veya bir omuzu öbürüne göre daha düşük veya kalkık ise saçlarını arkasına dökerdi. Yüzünü de alel acele mangala eğip pembeleştirirdi. Ellerini kırmızıca ise bunları yükseğe kaldırıp oynata oynata kanı aşağı indirerek beyazlaştırırdı. Bunlar yapıldıktan sonra da eline verilen kahve tepsisiyle misafir odasında bekleyen görücü hanımların huzuruna çıkardı. Misafir odasına girince genç kız hakem heyetini vazifeye hazır bir halde bulurdu. Bu heyet müstakbel damadın annesi veya yoksa en yakını ile gene aileye mensup bir iki hanımdan hiç değilse pek samimi bir iki ahbaptan teşekkül ederdi. Gelenler tabii yaşlarına, içtimai ehemmiyetlerine göre sıralanırlardı. Görücüye çıkan genç kız da tepsideki fincanları bu sıralanma teşrifatına uygun bir şekilde birer birer ve bizzat kendisi takdim ettikten sonra kapıya yakın fakat ziyaretçilerin seyretmelerine en uygun yere az önce konmuş iskemleye otururdu. Kahvelerin içilip fincanların kendisine geri verilmesini beklerdi. Gelen hanımlar ise tetkikatlarını iyice yapmak üzere kahveleri ağır ağır içerlerdi. Genç kızın kekeme veya peltek olup olmadığını, hatta sadece sesinin güzellik derecesini anlamak üzere onu konuşturmaya, dişlerinin çürük veya çarpık çürpük olup olmadığını fark etmek için de tuhaf hikayeler anlatıp kendisini güldürmeye çalışırlardı. Küçük hanım tek söz söylemez, gülmez ise kekeme veya peltek olduğu yahut sesinin pek bed olduğu hususunda hemen şüpheler belirirdi. Fakat genç kız naz etmeden suale cevap verir, söylenilen tuhaf hikayeye gülüverir. Hele lafa kendiliğinden karışıverirse, pek fenlenmiş, pek serbest bir kız, aman oğlumuzun başı nara yanmasın diye endişeler doğardı. Hatta bu endişeler yüzünden kızcağızdan vazgeçildiği de olurdu. Genç kız pek sokulgan, pek uysal bir tavır takınmış ise, zavallıcık, koca bulmaktan adeta ümidi kesmiş olacak. Neredeyse boynumuza sarılıp, aman beni beğenin diyecekti, şeklinde sözler söylenirdi. Ama şayet gelin namzedi pek vakur bir edayla kahveleri dağıtıp oturur, ciddi bir çehre ile kendini seyrettirirse, ayol, o ne kurumdu o? Bir kere oğlumuza varırsa, artık onu avucunun içine alıp, bizi 7 kat yabancı haline sokar derlerdi. Yahut da belli ki bu kız gönlünü birine kaptırmış. Gelen görücüye zorla çıkıyor. Her haliyle aman beni beğenmeyin ama beğenseniz bile ölürüm de sevdiğim delikanlıdan başkasına varmam diye adeta bağırıyor şeklinde hükümlere kanaatlere varılırdı. Yani görücüye çıkan kız ne yapsa görücüleri kendisini kolay kolay beğendiremezdi. Kahve tepsisi elinde. Gelin namzedi gittikten sonra eğer oğlan tarafı kızı ve evin hanımlarıyla evin düzenini beğenmemişlerse yahut kız tarafı gelen hanımların hallerinden ve müstakbel damat hakkında aldıkları cevaplardan memnun kalmamışlarsa laf uzamaz, ziyaretçiler evden soğuk bir uğurlama veya veda ile ayrılırlardı. Ama eğer bir taraf öbür tarafı, hele iki taraf birbirini beğenmiş bulunursa, görüşmelerin samimiyeti genç kızın odadan ayrılmasından sonra büsbütün artardı. Delikanlının fotoğrafı da tetkik edilip büyükler tarafından beğenilince pek hararetli bir uğurlama olurdu. Bu ilk ziyaretçiler bazen kat'i neticelere varabilirdi. Şunu da söyleyeyim ki, böyle ziyaretler bazen sadece bir oyun, bir eğlence de olurdu. Yani evlendirecek hiç kimseleri bulunmayan bazı hanımlar, sadece hoşça vakit geçirmek için görücülük oyununa çıkar, hiç bilmedikleri kapıları çalar, el alemin kızının yüreğini tatlı heyecanlarla ürpertirlerdi. İstanbul'un hiç değilse henüz modernleşmemiş mahallelerinde böyle görücüler hala ev ev dolaşıyor. Henüz asrileşmemiş evlerde genç kızlar yahut hala genç kız etiketi altında yaşayan yaşını başını almış hanımlar, belki bir taraftan şahsi gayretleriyle koca bulmaya çalışırken öbür taraftan gözler inik, elde kahve tepsisi görücüler huzurunda arz-ı endam ediyorlar. Fakat bu işin şimdi bir de başka şekli ortaya çıkmış. Evde kalmış yahut ufuklarında evde kalma tehlikesi belirmiş genç kızlarla dulluk hayatlarını sürdürmemeye kararlı hanımlara ve bendeniz gibi amiyane tabiriyle tohuma kaçmış bekarlara hayat arkadaşı bulmayı meslek edinen, bu sayede mükemmel geçinen bir zümre peyda olmuş. Bunlardan bir ikisini dost evlerinde tanıdım. Bunlar kendilerini eski paşaların kızları, gelinleri olarak takdim ediyorlar. İddialarının doğru tarafı varsa o eski paşaların paye ve mertebelerini de tabii bir iki derece yükseltmeyi ihmal etmiyorlar yaşlıca bayanlar. El çantalarındaki iki ayrı defterin birinde kocaya gidecek genç kızlarla dulların isimleri var. Öbüründe de evlenmek isteyen gelecekleri pek parlak delikanlıların, bir de yaşlarını başlarına almış kranta kimselerin isimleri var. Bir de tabii haklarında verilecek bilgiler var. Onlar da övülmeye değer bir intizamla yazılı. Esmer veya sarışın olan genç kızlarla taze dulların hepsi müstesna güzellikte ve hemen hepsi bir miktar mala sahip. Hele kranta erkeklerin topu en az bir apartmanın sahibi idiler. Ziyaretinde bulunduğum evlerde alay olsun diye beni bu hanımlara evlenmeye talip olarak yaşımı da en azından 10 sene indirip takdim ettiklerinde o hanımlar dudak büküp "Bu zavallıya kim tamah eder?" demediler. Defterlerinden hem mallı hem kocaya varmamış tazeler çıkarmamakla beraber gene pek cana yakın, ancak bir iki senelik izdivaçlar sonunda kocalarını kaybetmiş, bir miktar da mal mülk sahibi öyle taze dullar tarif ettiler, öyle taze dullar teklif ettiler ki bir ara ben henüz geçer akçeymişim de haberim yokmuş diye iftihar bile duydum. Değerli dinleyiciler, Nahit Sırrı Örik, eski zaman hatıralarını en tatlı anlatanlardan birisi, görücü adetine dair hatıralarını bize böyle anlatıyor. Ve biz de bu hafta hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.